Ayrım 31, Pandora'nın Reçetesi, James Sheridan, sayfa 404. 91. Bölüm. Sonya yolu hızla kat etti. Havaalanından ayrıldıktan 19 dakika sonra otoyoldan çıkmışlar, müzenin yolunu tutmuşlardı. Ama saat 9:27 idi. İşte dedi Travis, Elm ve Houston'ın köşesindeki kırmızı kiremitli binayı işaret ederek. Texas Okul Kitapları Deposu.
Tamam, nereye park ediyoruz dedi Sonya.
Bir dakika, işte şurada bir park tabelası var. Elm'den hemen sonra, binanın önünden sola dön.
Sonya arabayı aniden sola kırınca lastikler ciyakladı. Araba çimenli tepenin arkasındaki park yerinde durdu. Kapıları açıp dışarı çıktılar, girişe doğru koştular, merdivenleri çıktılar ve...
Kapı kilitliydi. Buranın kaçta açıldığını söylemiştin?
9, saat 9'da.
Bak, tam kapının üstünde de öyle yazıyor.
Travis başka bir giriş var mı diye bakmak için binadan geri çekildi. Sonya diğer kapıyı sarstı ama ikisi de açılmıyordu. Camdan içeriye baktı ve içeride orta yaşlı dalgın bir kadının yürüdüğünü gördü. Kadın yaklaşınca Sonya isim kartını görebildi. Angela Postales. Angela kollarını salladı ve ağzını kıpırdattı.
Kapalıyız.
Sonya kapıyı öncekinden de sert sarstı. Travis de ona katıldı. Angela birisinin bakmadığından emin olmak istermiş gibi etrafına bakındı ve yürümeye devam etti.
Kapının kilidini açtı ve aradan başını uzattı.
Üzgünüm, kapalıyız.
Önce Travis konuştu. Sonya'nın bu duruma karşı hazırlıklı olduğunu anlamıştı. Bayan, içeri girmek istemiyoruz.
O zaman ne istiyorsunuz?
Angela günün ikinci tuhaf olayı karşısında başını sağa sola salladı.
Burada bize ait bir şey var ve onu almamız gerekiyor. Biz müdürün arkadaşlarıyız. Siz Helen'in arkadaşları mısınız?
Evet, Helen'ın. Helen müdür olmalı.
Pekala, nedir o? Üzgünüm ama yine de içeri giremezsiniz.
Sonya ve Travis birbirlerine baktılar. Neler oluyor? Bir tuhaflık var.
Neden kapalısınız diye sordu Sonya.
Angela planlı bir şekilde içeriye baktı ve sonra da kapıdan fısıldadı.
Bazı hükümet ajanları geldi ve onu sorgulamak üzere götürdüler. Daha fazla ajan gelmek üzere.
Green, hayır. Sonya'nın suratı asıldı. Travis sakin kalmayı başardı ve ayaküstü düşündü. Eğer Green onu götürdüyse demek ki ondan istediklerini alamamışlardı. Zamandan başka kaybedecek bir şeyleri yoktu. Konuşmaya başladı.
Angela, arkadaşım Clinton LeBlanc buradan almam için bana bir şey gönderdi. Belki de müdürün himayesinde olabilir.
Üzgün görünen Angela cevap verdi.
Tamam, adınız neydi?
Travis bunun son şansları olduğunu hissetti.
Bu da nesi?
Travis, Daniel Travis.
Angela ismi hatırlamış gibiydi. Bekleyin, sanırım sizin için bir şey var. Helen dün sabah onu masamın üstüne koymuştu. Bir saniye bekleyin.
Angela kapıyı kilitledi ve uzaklaştı. Travis ve Sonya duygusal açıdan bitmiş durumdaydı. Angela'nın az önce söylediği şey muazzamdı. Apollo dosyasını onlara vermek üzere miydi? Kapının yanındaki duvarın orada durup görünmemeye çalıştılar.
4 dakika geldi geçti. Angela'dan eser yoktu. 7 dakika geçti.
Yolunda gitmeyen bir şeyler var. Zaman geçiyor.
Ona bir şey oldu dedi Sonya.
Biliyorum, biliyorum. Bir fikrin var mı diye sordu Travis. Ortalıkta apaçık dolanıp durarak bu bir tuzağa benziyordu.
Önce buradan uzaklaşalım. Burada kolay hedef oluyoruz.
Kabul. Travis ve Sonya başlarını eğerek müzenin girişinden arkadaki park yerine doğru hızla yürüdüler. Girişi görebileceğimiz ama yine de göze çarpmayan bir yer bulalım dedi Sonya.
Travis şüpheci göründü. Bir otoparkta sallana sallana dolanmak muhtemelen. Dur, beni takip et.
Nereye gidiyoruz dedi Sonya Travis'in arkasından giderken.
Tam yerini bilmiyorum. Aslında burası sanırım bir otoparkta dolanabileceğin ama yine de şüphe çekmeyeceğin dünyadaki tek yer.
Otoparkı Elm Sokağı ve Dealey Plaza'dan ayıran bir çite vardılar. Üzerinde siyah boyayla grafiti yapılmıştı. FBI yaptı. Orada 3 kişi daha duruyordu.
İşte dedi Travis, buradan girişi gayet güzel görebiliyoruz.
Sonya çitin üzerinden Elm sokağına baktı ve çimendi tepenin üzerinde ikinci nişancının konumunda durduklarını fark etti. Bir saniyeliğine duraksadı ve kendini o nişancının yerine koydu. Bu konumdayken Elm sokağına bakabilir ve Kennedy'nin kurşunu yediği yolun üstündeki çarpı işaretini görebilirdiniz. Hayal ettiğinizden daha da yakındı. Kitap deposundakinden çok daha kolay bir atıştı. Onu buradan bir çocuk bile vurabilirdi. Her neyse, Travis haklıydı. Bir otoparkın köşesinde dolanmak hiç bu kadar rahat olmamıştı. Ağaç yapraklarının arasından müzenin girişini kolaşan etler ama görünürdü hala hiçbir şey yoktu. Sürekli yakınan turistler gelip gidiyordu. Her grup kaç nişancı olduğunu ve bu suikaste hangi Amerikan ajansını yönettiğini tartışıyordu. Siyah bir Chevy Suburban girişin önünde durdu ve içinden dört adam indi. Merdivenleri hızla çıktılar ve içlerinden biri eliyle kapıya vurdu.
''Green'in adamları'' dedi Sonya.
Travis durdu ve far görmüş geyik gibi baktı.
''Oyun bitti.
Bana müzenin numarasını ver, onu arayacağım.'' Travis numarayı ezbere söyledi ve keşke daha önce arasaydık diye düşündü. Kulağını Sonya'nınkine yaklaştırdı. Böylece her şeyi duyabiliyordu. ''Altıncı kat müzesi.'' Seste gerginlik vardı. Böyle bir yeri aradığınızda beklediğiniz o samimi ses tonu yoktu. ''Anlaşılabilir.'' diye düşündü Sonya. ''Angela Postales lütfen.''
''Ben Angela.''
Telefonları ele geçirmiş olmalı. Ya öyle ya da bütün arabalar onun ofisine yönlendirilmiş. Her neyse, bu mükemmel. ''Ben Daniel Travis'le birlikteyim. Demiştiniz ki siz de.''
''Evet, nişancının yerinin altında bekleyin.''
Angela telefonu kapattı. ''Haydi.'' dedi Travis. Angela'nın cevabını duyunca Sonya'yı çitlerden uzaklaştırdı.
''Nişancının yeri nerede?'' diye sordu Sonya otoparktan çıkarlarken Travis'in hızlı adımlarına ayak uydurarak.
Travis yürürken müzenin altıncı katını işaret etti. ''Şunu gördün mü?'' dedi. Sonya kolunu Teksas güneşine siper ederek gözlerini kıstı. Travis devam etti. ''Altıncı kattaki o köşe pencere, nişancının yeri orası, Oswald'ın ateş ettiği yer.'' Müzenin içinde telaş ve kaos vardı. Ajanlar çıkışları kapatıyor, kollarına konuşuyorlardı. Çalışanlar lobiye toplanmıştı, bazıları sorguya çekiliyordu ve hepsi şaşkındı. Angela telefonu kapattı ve cebindeki zarfa dokundu. Mühürlenmişti ve Doktor Travis'e gönderilmişti. Helen Vanderbilt zarfı dün Angela'ya vermiş ve o geldiğinde ''ben buralarda olmazsam bunu ona ver'' demişti. Angela yapacağı şey yüzünden tutuklanabileceğini biliyordu ama Helen'ın dün ona bunu söyleme şeklinde bir tür emir vardı. Belki de bu sevgili arkadaşını beladan kurtarabilirdi. Onun yanlış bir şey yaptığına inanmak zordu. Evet, yapılacak en doğru şey bu. Angela midesinin pek çok JFK meraklısının asi ruhuyla kaynadığını hissetti ve göğsünü şişirerek ofisinden çıktı. Lobiye giden kapıyı açtı ve sağa dönerek asansöre yöneldi. Bir ajan yolunu kesti.
''Nereye gidiyorsunuz bayan?''
''Yukarı, müzeye.''
''Neden?''
''Bazı sergilerin bakımı için. Üzgünüm ama bazı şeyler bekleyemez. Burası tarihi bir yer, biliyorsunuz.''
Ajan kolundaki mikrofona konuştu. ''Biri yukarı geliyor.'' Angela'yı kolunu sallayarak açık kapılara yönlendirdi. Angela yukarıda atlatması gereken bir başka ajan olduğunu fark ederek içeri girdi.
7 numaralı düğmeye bastı. Harekete geçiş sergisi.
6. kata merdivenden inecekti. Bu şekilde zaten yukarıdaymış gibi gözükeceğini umuyordu. Böylece kendisini 6. katta bekleyen ajanın etrafından dolanabilirdi. Birkaç dakika sonra kapılar bir ding sesiyle açıldı ve hafifçe aydınlatılmış sergi salonuna adımını attı. Birkaç basamak inince 6. kata geldi. 6. katta sadece tek bir pencere açılabiliyordu. Pencere üst üste konmuş kutularla çevrelenmişti ve orijinal halinde tutuluyordu. Bu Oswald'ın ateş ettiği pencereydi. İddiaya göre.
Hiç ajan izi yok, her şey yolunda.
Angela uğursuz pencereyi koruyan cam levhaya yaklaştı ve hala yerinde duran o kusursuz sığınağa doğru sırıttı. Oswald'ın gizlenmek için kullandığı kutu yığını onu da gizleyecekti ama kendi yaptığı şeyin o denli bir suç teşkil ettiğinden emin değildi. Anahtarı cam kapının küçük kilidine soktu ve çevirdi, sonra da hafifçe iterek açtı.
Kolay.
Artık tek yapmamız gereken...
Dur dedi bir ses arkasından. Bu bir ajandı. Angela arkasına döndü.
Ne dedi asi bir şekilde.
Angela otoriteden nefret ederdi. Özellikle de kendisinin otoriter olduğu yerde. Ne yapıyorsun dedi sarışın ajan.
Aşağıdaki arkadaşınıza söyledim. Sergilerin rutin kontrolü. Burası ulusal tarihi bir mekan. Bakın eğer sadece oturup parmaklarımı oynatacağımı sanıyorsanız...
Tamam bayan dedi ajan sakin olun. Ne yapacaksanız yapın.
Angela kapıyı açtı ve içeri girerek kapıyı arkasından kapattı. Ajanın gözlerini üzerinde hissediyordu. Bu yüzden denetleme yapıyormuş gibi davrandı. Yukarı ve aşağı baktı, kutuları birkaç santim oynattı ve pencereye doğru gitmeden bir duvar tesisatını kurcaladı. Oswald'ı gizleyen kutuların arkasından gözden kayboldu.
Artık beni kesinlikle göremez.
Eski pencereyi birkaç santim açtı, ayak uçlarında yükselerek, sanki pencereyi kontrol ediyormuş gibi görünmek için bir elinin parmaklarını çerçevenin üzerinde gezdirdi. Sonra yine kutuların arkasından kayboldu.
Şimdi şansım var.
Zarfı cebinden çıkardı, buruşturup top haline getirdi ve Travis'in verdiği talimatları anlamış olduğunu umut ederek açık pencereden dışarı attı. Cam kapıdan çıkarak geri döndü ve kapıyı ardından kilitledi, terliyordu.
İyi misiniz dedi ajan, gözlerinde bir şüphe pırıltısıyla biraz yüzünüz kızarmış.
Menopoz diye fısıldadı Angela.
Ajanın yüzü kızardı, ona bakmadan başını salladı.
8 sancılı dakika geçti. Travis ve Sonya Elm sokağında durmuş, nişancının yerine bakıyor, sırayla orayı işaret ediyor ve konuşuyorlardı. Turistler gibi ama hiçbir şey olmuyordu.
''Bu saçmalığa daha ne kadar devam edeceğiz?'' dedi Sonya dişlerinin arasından konuşarak ve gülümseyerek yukarıyı işaret ederek.
''Tamam, demek Oswald buradan ateş etmiş. Vay canına, inanılmaz!'' dedi Travis, bir yayanın yanlarından geçtiğini fark edince.
''Yemin ederim bunu bir kere daha söylersen seni öl...''
''Şşş!'' dedi Travis. ''Bak pencere açıldı.''
Sonya yukarı baktı ve o anda ikisi birden bir kağıt topunun yere düştüğünü gördüler. Ayaklarından birkaç santim öteye düşmüştü. Sonya kağıdı aldı ve otoparka doğru yürümeye başladı. Travis dümdüz karşıya bakarak sessizce onu takip etti. Koşmamak için tek yapabilecekleri buydu.
92. Bölüm. Beyaz Doç'un kapıları kapandı ve Sonya kağıt topunu Travis'e uzattı. Sonya motoru çalıştırdı ve hareket etti. Travis gerginlik ve heyecandan kas katı kesilmişti. Masum görünmeye çalışarak karşılarına baktılar ama derinlerde bir yerlerde Tiffany pırlantasını çalmış gibi hissediyorlardı. Dipnot, Tiffany pırlantası, 1877 yılında Güney Afrika'daki Kimberley madeninde bulunan pırlanta. Bu pırlanta 1879 yılında Tiffany firması tarafından satın alınmıştır. 90 yüzeyi ve 128.54 karatıyla dünyanın en büyük sarı elmasıdır.
Bunun Apollo olduğuna inanmak güç dedi Travis.
Hadi aç dedi Sonya otoparktan çıkarken.
Travis buruşturulmuş kağıdı açtı. Onun dikkatine yazılmış bir zarftı. Baş parmağını mührün altına soktuğunda kendisini kutuyu açan mitolojik Pandora gibi hissetti. Daha önceki düşündükleri aklına gelince tereddüt etti. İnsanlar kanser için gerçekten de doğal bir tedavi istiyorlar mı? İşlerini kaybetmenin muhtemel sonuçlarını umursuyorlar mı? Yunan mitolojisinde Pandora kutusundan bütün hastalık ve felaketleri çıkarmıştı. Apollo bunları tekrar kutuya sokacak ve iyileştirecekti. Apollo dosyası Pandora'nın bunca yüzyıldır taşıdığı bütün kötülükleri gömebilirdi. Travis zarfın içindeki kağıdı çekip çıkardı. Hayal kırıklığı üzerine bir balyoz gibi indi. Kağıdın üzerinde sadece bir satır yazılıydı. 1107 Aston Drive, Dallas, Texas.
Ne diyor diye sordu Sonya.
Bir adres.
Ne? Sonya arabayı durdur, bakayım.
Travis kağıdı Sonya'ya verdi ve haritaya uzandı.
Ben anlamıyorum dedi Sonya adresi bakarken. Kardeşimin gönderdiği şey bu mu? Bu adreste ne var?
Bilmiyorum ama öğreneceğiz dedi Travis cadde listesini incelerken. Ayrıca bunu Green'den önce yapacağız. Evet işte burada. Elme doğru sağa dön. Şehrin kenarına yakın bir yerde.
Aston Drive arabayla asla girmemeyi dileyeceğiniz türden bir caddeydi. Orada yaşamıyorsanız sadece kazara yolunuzun düşeceği bir cadde. Eski ve harap durumdaydı. Caddede terk edilmiş arabalar ve bakımsız kaldırımlar boyunca dizilmiş, yıkık dökük tek katlı ahşap evlerin girişlerinde duran eski koltuklar vardı. Tamam, her an sağ tarafta belire... işte orada diye haykırdı Travis. Sonya arabayı birkaç ev öteye park etti. Travis bunun sebebini biliyordu ve hiç sorgulamadı. Hemen evin önüne park etmek istememişti. Arabadan çıkıp kaldırıma adım attılar ve 1107 numaralı eve gitmek üzere yola koyuldular. Sokaklarda kimse yoktu. Biraz daha dikkatle inceleyince evler düşük sınıf değildi. Muhtemelen Dallas'ın kendisi kadar eskiydi. 1107'nin pencereleri panjurluydu ve hepsi de kapalıydı. Kapının eşiği harap durumdaydı ve arkada çürük çarık ahşap bir garaj vardı. Yaklaşınca garajın önünde buraya ait değilmiş gibi görünen bir araba gördüler. Yeni siyah bir Ford Mustang GT idi. ''Burada biri var. Arkadan dolanalım.'' dedi Sonya, arka avluya doğru yürüyerek. Travis Sonya'nın hızlanan adımlarını takip etti. Sonya ve Travis soluk mavi ahşap evin kenarından dikkatli yürüdü ve arka kapıya giden köşeyi döndü. Sinekliğin arkasındaki kapı açıktı. ''Kırıp girsek dikkat çeker mi? Belki de kapıyı çalmalıyız.'' dedi Travis gergin bir şekilde fısıldayarak. ''İçeride kimin olduğunu bilmiyoruz. Bir tuzak olabilir.'' dedi Sonya. ''Dost ya da düşman, onlara koz vermeyeceğim. Ben sana işaret edene kadar bir saniye burada bekle, tamam mı?'' ''Tamam.'' Sonya içeride gözden kayboldu. Travis sırtını duvara yasladı ve bekledi. Her yerde daha mutlu zamanların izleri vardı. Kahverengi çayırlığı inceledi. Lastik bir salıncak, paramparça bir iple ağaca asılmış sallanıyordu. Ahıra benzeyen eski garajın yanında paslanmış üç tekerlekli bir bisiklet duruyordu. Köşede eski moda yağ bidonlarından yapılmış şu körüklü tarz bir mangalın yanında çürümeye başlamış ahşap bir piknik masası vardı. Sonya gideli çok olmuştu. Ne yapıyor ki? Travis içeriden bir boğuşma sesi duymamıştı. İçeri girip kendim bakmalıyım. Artık bekleyemeyecek kadar ileri gitmiş ve çok fazla şey riske atmıştı. Travis sinekliği itti, çatırdayarak açıldı. Kendini yenilenmeye ihtiyaç duyan ama lavabodaki kirli bulaşıklara bakılırsa hala daha kullanılmakta olan bir mutfakta buldu. Sonya ortalıklarda görünmüyor ve sesi duyulmuyordu. Daha da içeri girdi. Mutfak resimlerle dolu bir yemek odasına bağlanıyordu. Travis bunları inceledi. Bazıları siyah beyaz, bazıları renkli, hepsi de eski çerçevelerin içindeydi. Bu evdeki her şey başka bir zamana aitti. Yan yana duran iki adamın, bir baba ve oğlun resmi vardı. Bunun yanındaki rafta bir futbol takımı, bunun yanındaysa bir kupa vardı. Takım elbise giymiş sarı saçlı 30'larında uzun boylu ve yapılı bir adamın resmi görülüyordu. Hala daha Sonya ortalarda görünmüyor, sesi duyulmuyordu ama ona seslenmek de istemedi. Travis resimleri incelemeye devam etti. Bir sonraki resimde yaşlı olan adam baba olduğunu düşünüyordu. Başkan Kennedy'nin yanında duruyor ve bir gizli servis ajanına benziyordu. Burası Leblanc'ın anne ve babasının eviydi. Travis resimlere daha fazla baktıkça kafasında daha fazla olasılık belirdi. Gözleri yine takım elbiseler içindeki oğlun resminin altındaki yazıya kilitlenip kaldı. Clinton Leblanc, gizli servis, 1999. Travis buz kesti, tüyleri diken diken oldu. Leblanc dosyayı buraya göndermiş olmalı. Ama neden o not Angela'daydı? Dosyayı kim gön... Travis o anda cevabı buldu. Travis onu görür görmez hayat yavaş çekimde akmaya başladı. Aldığı her nefes göğüs kafesini yırtıyordu. Aman tanrım, halüsinasyon mu görüyordu? Bir kere daha gizli servis ajanının fotoğrafına baktı. Sonya ellerini başının arkasında kavuşturmuş, kendisine silah doğrultmuş hayaletle birlikte yürüyordu. Hayır, hayır bu o, Clinton Leblanc. Bir koşu kıyafeti giymişti, tıraşsızdı ve kolunda bir banday sarılıydı. ''Leblanc'' dedi Travis. Sarışın adam kıpırdamadı. Sonya'ya hedefine odaklanmıştı, görülmedik bir şekilde sessizdi ve Travis'e bakmıyordu.
Leblanc Sonya'nın yüzünü görmemiş olmalı. Sonya da ateş etmemesi için ona bir şey söylemiyor diye düşündü Travis.
Clinton Leblanc kim olduğunu biliyorum. Bak her şey yolunda, ben Dan Travis'im ve bu kadın da senin kız kardeşin.
Adam hiç kıpırdamadı ve hiçbir şey söylemedi. Sadece silahını Sonya'ya daha da yaklaştırdı. Travis karşısındaki adamın fotoğraftakiyle aynı adam olduğundan artık emindi.
Evet, bu kesinlikle Leblanc.
Acı içinde geçen iki saniye sonra Leblanc konuştu.
Benim bir kız kardeşim yok.
31. ayrımın sonu. Sayfa 416.